Biliyorsunuz sevgili kardeşler, birkaç ay öncesi burada birlikte olmanın ve birlikte hareket etmenin, kol kola girerek Rabbin sözü ışığında yürümenin, hizmet etmenin bize getirdiği, bize kazandırdığı üstünlüğü burada size biraz olsun anlatmaya çalışmıştım. Ve hatta demiştim ki, evet hatırlarsanız 2016 yılı pek sakin bir yıl olmadı benim için demiştim. Zor, fırtınalı bir süreçti. Ama Rabbimizin desteğiyle ayakta kalabildik hamdolsun. Ve bugün sizlerin bir araya gelerek oluşturduğu bu küçük sürü bugün yine hala ayakta. Doğru mu? Ve aynı içtenlikle, aynı güzellikle, aynı çaba ve gayret içerisinde yoluna devam ediyor. Ve aslında yepyeni bir oluşum. Yeni yeni yüzler oluştu. Yeni yeni kişiler geldi, katıldı. Ve bu topluluğun birer parçası olduğunuz her biriniz. Onun için sizlerin burada olması, sizlerin böyle birlikte bir bütünlük içerisinde hizmet etme aşkıyla sizleri böyle bütünlük içerisinde görmek beni inanılmaz oranda teşvik ediyor. Ve emin olun bu yönde büyük bir gayretle, dualarımla sizin arkanızda olduğumu burada söylemek istiyorum. Gerçekten İbrahim burada söylediği gibi geçen pazar gitmek zorunda kaldığı için gitti ama hiçbir şey aksamadı. Değil mi? Bütün kardeşler el attılar ve hiçbir şey yokmuş gibi ne yaptı? Bedende göz diyor mu? Ben gözüm kardeşim, benim işim o değil. Kulak benim işim duymaktır, başka hiçbir şey yaramam. Diyor mu? Hayır. Aynı şekilde. Birimiz hepimiz için. Hepimiz de birimiz için. Bakın bizim sloganımız böyle bir slogan olsun sevgili kardeşler. Bu kilisenin zaten eskiler hatırlar. Bu kilisenin sloganı bu. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. O zaman benim arzum, hatta o zaman da söylemiştim, bu hizmetin bir imanlının hayatında, yaşamında ne ifade ettiğini zaman zaman ben burada dile getirmiş olmama rağmen onu ele alıp birlikte tekrar içeriğini anlamamız gerektiğine inandım. Ve bu yeni oluşumla, sizleri teşvik ederekten bu yeni oluşumla bu küçük sürünün içinde bulunduğu hizmet alanlarında koşarken her birimizin o hizmetin birer parçası olmaya gayreti içerisinde olalım sevgili kardeşler. Ve bu şekilde de ben konuya küçük bir şekilde girmek istiyorum. Böyle bir düşünceyi sizin önünüze koyduktan sonra değerli kardeşler. Onun için bir kilise topluluğu sağlıklı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için, hangi kilise olursa olsun, bir kilise topluluğu, bireylerden oluşmuş olan bir topluluk, eğer bir bedense o bedenin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Doğru mu? Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Onun için hizmet bir kilise topluluğunun en temel taşlarından bir tanesi. Yani topluluğu topluluk yapan en büyük özellik birlik ve beraberlik içerisinde ait olduğun toplulukta hizmet etmektir. Ya diyebilirsiniz ya Recep abi biz bunu defalarca duyduk sizin senin ağzından. Evet doğru. Ama neden? Çünkü benim hayatımda hepinizin hayatında da bu böyledir inanıyorum. Hepimizin hayatında sevdiğimiz, birebir yaşadığımız ayetler var değil mi? Çok sevdiğimiz ayetler var. Birebir yaşadığımız ayetler var. Yeri geldiğinde heyecanla insanlara söyleriz, teşvik etmeye çalışırız. Doğru mu? Benim de hayatımda birkaç ayet var. Bakın, iman ettiğimde 1979'da tabii ki Yuhanna 3.16 aracılığıyla iman ettim. Ama benim, emin olun, hiç abartmadan söylüyorum. Ayakta dimdik durmama sağlayan temel faktör buydu. Kim ne derse desin, bakın birçok kardeş, İzmir'de ait olduğum kardeş, dillerle konuşmaya meraklandı. Peygamberliklere merak sardı. Hani haylunk dediğimiz şifa verme mevzete gidip onun bunun arkasından koşup, hasta duydu gitti, el koydu dua etti ona şifa vermek açısından. Aslında ben her zaman söylüyorum, bizim elimizde bir hüner yok. Biz el koyup dua edebiliriz. Ama o el koymak, o kişiyle özdeş olmak demek. Senin yanındayım, yalnız değilsin demek. Yoksa bizim elimizde bir keramet yok. Güç burada değil. Güç duamızda. Dua o kişiye gerekeni yapıyor. Ama bir de yaşam sözüne sımsıkı sarılın sözü. Emin olun onu hayatımın koparılıp atlamalı bir parçası o ayet. Efesler kitabında. Yani koparılıp atlamalı bir parça benim için. Yaşam sözüne sımsıkı sarılmak. Ama bir ayet daha var. Markos 10. bölüm 45. ayet. Markos 10 ayet 45. Şimdi ben buradan ayetleri sizlere okuturken Enver mikrofon koydu masaların üzerine. Kime söylersem o mikrofon zaten açık bir büyük bir ihtimalle oradan okumaya devam edebilir. Şey değilse zaten mümkün değilse ben kendim mümkün oldukça kendim okumaya çalışıyorum. Ama Markos 10. bölümü açalım. 45. ayet. Aslında benim anahtar ayetim bu ayet. Ama tabii ki bölüm olarak da size söyleyeceğim. Bir başka bölüm de okuyacağım. Buradaki ruhsal içeriği daha net bir şekilde anlayabilmek açısından. 10. bölüm 45. ayet. Bize Özlem okusun bakalım. 10. bölüm ayet 45 ne diyor?
Çünkü insan oğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.
Harika değil mi? Ben niye burada hep hizmet, hizmet, hizmet diyorum? Çünkü benim ait olduğum Tanrı hizmet eden bir Tanrı. Benim Tanrım, ait olduğum Tanrım benim ayaklarımı yıkayan bir Tanrı. Öğrencilerin ayaklarını yıkayan bir Tanrı. Benim Tanrım bütün acılara katlanan, tüm zorluklar karşısında baba onları bağışla, ne yaptığını bilmiyorlar diyen bir Tanrı. O zaman diyebilir miyiz? Ben hizmet ediyorum ama onun bunun itmesiyle değil. Onun bunun okşamasıyla değil. Onun bunun zorlamasıyla da değil. Ben hizmet ediyorum. Neden? İşte Özlem kardeşim burada okuduğu gibi. Çünkü insanoğlu yani İsa Mesih hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Şimdi hizmet diyoruz, hizmet diyoruz. Hizmet dediğimizde ne anlıyoruz? Hizmet sözü sizin yüreğinizde neleri harekete geçiriyor? Ne anlam ifade ediyor hizmet dediğimizde? Ne anlıyoruz? Hizmetten ne anlıyoruz? Bugüne kadar çok Ben burada hizmet hakkında konuştum sizlere. Hizmet dediğimizde ne anlıyoruz? Hizmet sözü ne ifade ediyor? Sizin sahip olduğunuz birikimler ışığında neler söyleyebilirsiniz? Hizmet eşittir şudur benim için. Hizmet dediğimde şu aklıma geliyor. Recep kardeş ya da Recep abi. Nedir hizmet sizce? Çünkü hizmet neden önemlidir? Çünkü hizmet vardır. Bir para karşılığı yapılır. Doğru mu? Ben belki zaman zaman burada kullandım. Benim kayınvalidem uzun yıllar kilisenin, mahalle kilisenin, Landeskirche'nin papazının bürosunu uzun yıllar temizledi. Güvenilir olduğu için. Herkese biliyorsun büro temizletilmez. Doğru mu? O zaman hatırlıyorum mark döneminde. 20 mark. 20 marka ve sanmıyorum benim yani kayınvalidemin ona ihtiyacı yok. Ama onlar biliyorsunuz Almanya'da bu çok önemli. Ben zaten kızıyorum bazen kayınvalideye. Kalkıyorum bir takım yerlere götürüyorum. Çıkartıyor bana 20 euro veriyor yakıt parası. Çok üzülüyorum. Diyorum ki koy onu cebine. Ama niye Almanya'da böyle bir düşünce var egemen. Benim hakkım geçmesin. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey yapıyorsun hemen bir şey yapmaya çalışıyorlar. Onun annesi de öyleydi. Yani u oma diyorlar ya. Onun annesi de öyleydi. Götürüyorduk sağa sola çıkartıyordu para veriyordu. Bize koyuyor bu değil mi Hatice? Koymaz mı? Bizim kültürde bu tamamen ters bir şey. Demek ki hizmet var belirli bir miktarda bir destek almak amacıyla yapılan hizmet. Ama bir de hizmet var hiçbir karşılık beklemeden. Yardım etmek amacıyla, destek olmak amacıyla yapılan hizmet türü var. Demek ki bunu da cevap bekliyorum birazcık sizden. Cevabı düşünürken bunu da düşünün. Ne anlıyoruz hizmetten? Kutsal kitaptan bakacağız hizmet ne anlama geliyor. Ama sizin yüreğinizde nasıl bir düşünce var hizmet konusunda? Buyur. Evet.
İçimden gelerek yapacağım demek.
Ya.
Ama içimden gelerek gerçekten biliyorsun.
Yani. Onu ben biliyorum canım. Hiç sen söylemene gerek yok.
Kurarsızlığım olduktan sonra şimdi çok canım sıkılıyor, yapamıyorum.
Ya. Hiç canın sıkılmasın. Çünkü neden? Rab senin içinde bulunduğun durumu biliyor ama senin kalkıp örneğin çıkıp o kitap masasına dün gelmen bile senin orada durman, senin orada olman, belki bir merhaba demek, belki orada bir senin kendi memleketinle orada kısa bir şekilde konuşmuş olman bile bir mucizedir ve bizim için büyük bir teşvikti. Onu da sana söyleyeyim. O açıdan hiçbir zaman defalarca söylüyorum, kendinizi suçlamayın. Bakın kutsal kitapta güzel bir ayet var. Suçlayan aşağı atıldı diyor. Kim suçluyor? Tanrı değil. Şeytan suçluyor. Suçlama çok tehlikeli. Suçlamaya başladığın zaman kendini, bütün senin o mekanizma, hareket mekanizman çöküyor değerli kardeşler. Yürüyemez hale geliyorsun, hizmet edemez hale geliyorsun ve kendini daha da küçük, daha da küçük, daha da küçük ve çok zor bir noktaya getiriyorsun ister istemez. Suçlamayın. Hizmet buyur. Ha, güzel.
Abi,
çok güzel.
O benim için o yani. Biz bir şey değiliz. Biz boş bir eldiven.
Amin.
Hizmeti yaptıran Rabbin bizde olan ruhu.
Amin. Amin. Çok teşekkür ederim Özlem. Hatırlattın bana da. Doğru söylüyor. Ben buraya bir tane eldiven getirmiştim. Dedim ki bu eldiveni koydum oraya. Tut şunu dedim. Tutmadı. Yap şunu dedim, yapmadı. Ondan sonra elimi soktum ve rahat bir şekilde her şeyi yapabildim. Aynı dediği gibi o el, Rabbin gücü ruhu. Rabbin gücüne izin vermedikçe, ruha izin vermedikçe o eldiven içerisinde el olmayacak. O zaman o eldivenin hiçbir anlamı yok. Sadece varlığı var o kadar. Çok doğru, çok güzel. Çok teşekkürler. Yani bu güzel bir hatırlatmaydı. Benim konuya güzel bir destek oldu. Teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz hizmet dediğimiz zaman hem eski antlaşmaya baktığımızda hem yeni antlaşmaya baktığımızda tabii ki eski antlaşma İbranice olarak kaleme alınmış olduğu için Tanrı esiniyle vahiy yoluyla İbranice olarak abad sözüyle betimleniyor sevgili kardeşler. Abad sözüyle betimleniyor. Aslında karşılığı çalışmak demek. Abad sözünün karşılığı çalışmak demek. Yeni antlaşma kesimine baktığımız zaman orada da dio koneo sözü kullanıyor. Hiç duydunuz mu? Diokin diokoni evet. Diakon diyorlar şeyde. Yani hizmetçi demek diakon. Diakon değil mi? Diakon. Diakon diyorlar Türkçe'de. Diakon diyoruz değil mi? Nedir? Onun karşılığı hizmetçi demek. Ama hiçbir baskı altında kalmayarak. Çünkü hizmetçi sözü oradan geliyor. Diakon sözünden geliyor. Hiçbir baskı altında kalmayarak. Hiçbir itme sonucu olmadan kendi isteğinle, yürekten gelen arzuyla aslında çalışmak demek. Değerli kardeşler. Diakoneo'nun tam anlamı Yunanca'daki karşılığı. Demek ki bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Gönüllü olarak içten gelen bir istekle hizmet etmek oluyor. Şimdi eğer bizim sahip olduğumuz kutsal kitabın bakış açısı buysa, hiçbir baskı altında kalmadan hizmet etmek anlamına geliyorsa, yardım etmek anlamına geliyorsa, o zaman ben diyorum ki Rabbimizin bizler için gerekli olan hizmetini daha iyi anlar, daha kolay bir şekilde, daha içten bir şekilde hizmetimizi yapabiliriz sevgili kardeşler. Emin olun ben 1980'li yıllarda Türkiye'deydim. Orada da kiliseye katılıyordum. O kilisenin bir parçasıydım. Zaman zaman yönlendirme yapıyordum. Zaman zaman vaaz ediyordum orada sevgili kardeşler. Ve orada belirli bir dönem sonrasında anladım ki hizmet gerçek anlamda nedir? Ben o dönemde yani 80'li yıllarda zorunluluktan dolayı olmadığını anladım. Yani bir baskı hissediyorsun. Onun için Hatice kardeşe biliyorum üzülüyor ama hiçbir zaman baskı olarak hissetme. Ne zaman kendini iyi hissedersin girersin. Hissetmezsin girmezsin. Anlatabiliyor muyum? O açıdan hatta ben aşağıda mutfak işine el atan kardeşlerim hepiniz de yapıyorsunuz sağ olun. Her zaman şunu söyledim. Yine hatırlataraktan söylemek istiyorum. Oraya girdiğiniz zaman da hamdolsun. Oraya girmediğiniz zaman da hamdolsun. Çünkü ben inanıyorum ki oraya girdiğiniz zaman girmek istediğiniz için giriyorsunuz. Ama girmediğiniz zaman da uygun olmadığı için girmiyorsunuz. Onun için sakın sakın üzerinize bir yük hissetmeyin. Yalvarırım size. Girdiğiniz kadar girin. Giremediğiniz zaman da girmeyin. Sakın da bunu bir acılık olarak yüreğinize hissetmeyin. Yalvarırım size. Eğer biz bunu böyle Allah girmiyor, hep bu giriyor. Yani zamanla biz bunları yaşadık ve yaşadığım o insanlarla da ben konuştum. Söyledim defalarca. Bırakalım ama çok sancı veriyorsa o zaman sen de girme kardeşim dedim. Ve bugüne kadar biz 2000 yılından beri buradayız. Onun öncesinde Tübingen Strasse'de o bahçeli yerde toplanıyorduk. Piknik yapıyorduk orada. Piknik toplantısı da yapıyorduk hatırlarsanız. Hiçbir zaman hatırlar belki Hatice'de. Hiçbir zaman kardeşler yayıntılı bir şekilde kalmadı kilise. A yapmadı, B yaptı. B yapmadı, C yaptı. C yapmadı, Z yaptı. Onun için bir uyumsuzluk yoktu hiçbir zaman. Ben şimdi şöyle söyleyeyim değerli kardeşler. Ben şimdi sürekli vaaz ediyorum. Olmadığım zaman sağ olsun İbrahim kardeşim yükleniyor bu şeyi. Ben şimdi ya ben sürekli vaaz ediyorum, sürekli vaaz ediyorum, sürekli ben bu işi yapıyorum. Yok mu ya biraz da bu işe el atacak olan kişi deyip yakınmam mı gerekiyor? Hayır. Ben yapamıyorsam yapamıyorum kardeşim. Beni bağışla, bitti. Doğru mu? Aynı şekilde hizmet ne olursa olsun yürekten gelerek olması lazım. Bak yapıyorsan da hamdolsun. Tekrar söylüyorum. Yapmıyorsan da hamdolsun. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin. Siz Rabbin çocuklarısınız. Ben bunun bir tersini düşünemiyorum zaten. Rabbin çocuğu gereğinde gereğini yapar. Gerekmediği zaman da yapmaz. Benim yüreğimdeki esenlik bu yönde. Onun için hiçbir zaman benim eşim de hiçbir konuda kaygılanmadı. Hiç kaygı çekmedi. Hiçbir zamanda bir kez yakındığını görmedim. Yıllarca biz neler yaptık? Evlerde toplanırdık daha önce. Kilisemiz olmadığı zaman. Demek ki değerli kardeşler, gönüllü sevgiden kaynaklanması lazım. Baskıdan dolayı değil. Demek ki bizler de kendimize aynı soruyu soralım. Şu an vermekte olduğum hizmet ne olursa olsun sevgiden mi kaynaklanıyor? Rabbi olan sevgiden mi kaynaklanıyor? Yoksa onun bunun itmesiyle mi? Yoksa onun bunun hani gönderme yapması. Bazen gönderme yapılır ya. Kızım sana söylüyorum gelelim sen anla misali. Yoksa ya aman yine bakışları tuhaf. Yine mimikleri tuhaf oldu. Aman onu rahatsız etme, onu mutlu edeyim. Yapma kardeşim o zaman. Ben eğer surat yapıyorsam sen hizmet etmiyorsun diye yapma. Bana yazıklar olsun o zaman. Hizmet harika bir şey. Benim Rabbim hizmet etti. Ayak yıkadı. Ulan ben kimim be? Soralım ben size. Ben kimim? Koca bir hiç. Bakın duygu sömürüsü yapmıyorum size. Verdiğiniz her emeğin karşılığını bol bol alacaksınız gün geldiğinde. Belki bugün değil. Belki yarın. Belki 10 sene sonra. Ama ektiğinizi mutlaka biçeceksiniz. Ben hepinizi seviyorum değerli kardeşler. Benim gözümde Yusuf ne kadar değerliyse Ferhat o kadar değerli. Ferhat ne kadar değerliyse Özlem o kadar değerli. Özlem ne kadar değerliyse Songül de o kadar değerli. Hatice de o kadar değerli. Hiçbirinizi birinizden üstün tutuyorsam memleket usulü konuşayım. Bir adım atmaya Rab bana izin vermesin. Bu kardeşim çok çalışıyor. Ben bunu daha çok seviyorum. Aferin. Yok. Bu değerlendirme Rabbin işidir. Doğru mu? Küçük işler gününü kim hor görür diyor. Yok ki Rabbin gözünde ufak, büyük, orta şekerli iş. Doğru mu Hatice? Demek ki soralım. Baskıdan mı, sevgiden mi verdiğin hizmet? Evet.
Sonra bir Müslüman yardım yaptığı zaman, hizmet ettiği zaman muhakkak kendi bir puspunta ister.
Tabii.
Tanrı huzurunda da karşılığını bekler.
Evet.
Ama bizler, Mesih'i olanlar, hizmet ettiği zaman karşılığında bir şey beklemiyor. Çünkü karşılığını biz baştan beri almışız. Mesih bizim için ölmüş. Cennet de bizim yerimiz.
Amin.
Baştan beri.
Amin. Bu kadar açık ve net değerli kardeşler. Emin olun benim yani bu 30'a aşkın 37 yıllık hizmet alanında öğrendiğim, hala öğrenmekte olduğum ruhsal ilkelerden bir tanesi de hizmetin ötesinde Rabbin kilisesine, Rabbin topluluğuna sadık kalmak olmuştur. Yani sadık bir şekilde topluluğa katılmak olmuştur değerli kardeşler. Ve senin gerçekten vermiş olduğun hizmeti etkin kılan, verimli kılan senin düzenli bir şekilde Rabbin topluluğuna katılmaktır. Bakın, ben sadık olmaktan söz ederken sakın bunu yanlış anlamayın. Hastasın ama hasta olmana rağmen gelmek zorundasın. Bu sadakatlik bu değil. Sadık olmak demek, buraya gelirken iştahla gelmek demek. Yani sen hastaysan evinde kalacaksın. Yatağında yatacaksın. Dinleneceksin ki, kendini toparlayacaksın ki, sonra yola devam edebilirsin. Doğru mu? Buraya geldiğin zaman hem başkalarına da bulaştıracaksın hastalığını. Doğru mu? Hem de kendini toparlamakta zoranlar yaşayacaksın. Onun için ben sadık ol derken, yani hasta da olsan çık gel. Hayır, bunu kesinlikle kastetmiyorum. Lütfen yanlış anlamayın beni. Sadık olmak demek iştahla, istekle, coşkuyla buraya gelmek demek. Sadakatlıktan bunu kastediyorum sevgili kardeşler. Demek ki eğer sahip olduğumuz iman hayatında gelişmek, büyümek istiyorsak, hizmet etmenin ötesinde topluluğa da sadık kalmayı ana prensiplerden, ana ilkelerden biri olaraktan görmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bu sadık olmanın ötesinde bir nokta daha var. Sadık kalacağız topluluğa ama öbür taraftan da düzenli bir şekilde dua hayatımız olacak. Yani iman hayatını besleyen diğer bacağın bir tanesi de, diğer ayağın bir tanesi de dua etmek. Bilmiyorum hangi oranda dua hayatınız düzenli bir şekilde her gün devam ediyor. Onu sizler daha iyi biliyorsunuz ama ben bunu büyük bir içtenlikle söyleyebilirim. Dua benim hayatımın koparılıp atılamaz bir parçası. Ben güne belki çok nadir olabilir, çok nadir olabilir, abartmayayım. Ama güne ben duasız başladığımı hatırlamıyorum. Yatağa giderken de, yatarken de kısa da olsa, yatmadan önce de Rabb'e teşekkür ediyorum. Günümü bereketlediği için ve o gün içerisinde bana öğrettiği güzel ilkeler için. Ve ondan sonra canımı teslim ediyorum ve yatıyorum. Kalkmayabilirim. Ama günü o şekilde tamamlıyorum. Yapın demiyorum ama yapmamız gerekir diyorum. Rabbin sözüne göre. Öbürü nedir? Biliyorsunuz. Sözü okumak. Hep bak dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yere giriyoruz. Ama nasıl okuyacağız? Her zaman söylüyorum burada. Roman gibi değil. Nitelikli zaman ayıracağız. Düzenli okuyacağız. Okuduğumuzu üzerinde düşüneceğiz. Geviş getireceğiz. Öğreneceğiz. Öğrendiklerimizi hayata sokacağız. Ve ne yapacağız? Hayata sokarken de gelişip büyüyeceğiz. Doğru mu? İlerleme nasıl oluyor? Hayata soktukça oluyor. Gelişme, büyüme ancak o şekilde mümkün sevgili kardeşler. Diğeri de zaten öğrendiklerini başkalarına anlatmak. Tanıklık diyoruz değil mi? 4 ayaklı masa gibi. İşte hayatımızda eğer bir vakalih diyorlar ya sallantı varsa Rab'den kaynaklanmıyor bu. Recep'ten kaynaklanıyor. Ya dua hayatım bozuk, ya sözü okumakta eksikliğim var, ya kardeşlerle birlikte olmaktan uzağım, ya da ne bileyim yeterince iyi haberi başkalarına götürmüyorum değerli kardeşler. Benim size önerim bu yönde. Onun için yıllardır beni ayakta tutan, teselli eden, yüreğim acıdığında gerçekten beni teselli eden, böyle çaresizlik içerisinde beni gerçekten teselli eden bu Markos 10. bölümün 45. ayetidir. Çünkü insanoğlu bile hizmet etmeye değil, hizmet etmeye ve hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. O zaman diyebilir miyiz? Önümüzdeki model kim? Recep değil. Hamdolsun ki Recep değil. Önümüzdeki model İsa Mesih'in kendisi. Onun için Rabbi izlediğini söylemek söze bağlı olmak demektir değerli kardeşler. Bu gerçeği Yuhanna'nın ilk mektubuna bakalım. 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm ayet 3. 1. Yuhanna mektubu 1. Yuhanna mektubu 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm 3. ayet. Ne diyor Özlem?
Tanrı'yı sevmek, onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir.
Amin. Şimdi ne demek onun buyruklarını yerine getirmektir? Ne anlama geliyor? Sahip olduğumuz Tanrı sözü ışığında yürümek demek. Yani biz bu sözü koltuk altında taşımakla bir yarar getirmiyor bize. Bu sözü hayatımıza sokmamız gerekiyor. Yani sözün ışığında kalarak adımlarımızı atmamız gerekiyor. Doğru bir yöne doğru gidebilmek için. Şimdi değerli kardeşler, gerçekten de eğer bizler ışıkta yürürsek o zaman Tanrı'da yürüdüğümüz görülecektir. O zaman insanlar bizim kime ait olduğumuzu da görecektir. Doğru mu? Şimdi düşünün, treni düşünün. Tren gitmesi gereken noktaya gidebilmesi için ne yapması gerekiyor? Çok basit. Raylarda, değil mi? O iki tane ray var. O rayın üzerinde tekerlekler durması lazım. Doğru mu? Raylar üzerinde gittiği sürece trende bir ilerleme söz konusu. Tren raydan çıktığı zaman ne oluyor? Korkunç bir şey oluyor. Hatırlayın, birkaç yıl öncesi hani ITC'ye dedikleri Intercity Express, beyaz o hızlı trenler var. 250-260 km hızla giden Almanya'da trenler var biliyorsunuz. O tren raydan çıkmıştı. Doğru mu? Ne oldu? Yüzlerce kişi öldü. Korkunç bir durum söz konusu. Evet. Bakın, rayda kaldığı sürece sorun yok. Ne kadar gidiyorsan git. Ama raydan çıktığın anda iş bitti. İlerleme duruyor. Aynı şekilde iman hayatında da böyle. Rabbimizin önümüze koyduğu çizgide kalarak, o yolda kalarak devam etmediğimiz sürece ilerleme olmayacak. Demek ki trenin ilerleyebilmesi için rayda kalması gerektiği gibi Recep'in de iman hayatında gelişip büyümesi için, gitmesi gereken noktaya ulaşabilmesi için Rabbin önüne koyduğu yolda, çizgide kalarak yola devam etmen gerekiyor. Doğru mu? Bu kadar net, bu kadar açık sevgili kardeşler. Onun için bakın ne kadar güzel onaylıyor bu düşünceyi. Yine 1. Yuhanna mektubunda görüyoruz. 3. bölüm bu sefer. 3. bölüm Kapitel 3, Vers 20. 24. 3:24. Orada ne diyor? Hatice sen oku bakalım, değişiklik olsun.
Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı da yaşar. Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği ruh sayesinde biliriz.
Amin. Amin. Bak ne kadar harika bir şey değil mi? Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı da yaşar. Tanrı da o kişide yaşar. Demek ki ona ait olduğumuzu söylüyorsak kimsenin söylemesine, laf çarpmasına, mimik yapmasına, ağız burun bükmesine hiç gerek yok. İtmesine de hiç gerek yok. Hiçbir baskı altında kalmadan her durumda hizmete el atmak gerekiyor ve en iyisini yapma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki hizmet aslında bir çalışmadır. Bir çalışma, hizmet eşittir bir çalışmadır. Ama bu çalışmanın yararlı olabilmesi için de bir ön koşul var. 4 nokta. Tekrar söylüyorum. Bu çalışmanın yararlı olabilmesi için, yani verdiğin hizmet amacına ulaşabilmesi için dört önemli nokta gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Kutsal kitabın yeni antlaşma kesimine baktığımızda kilise birçok değişik parçalardan oluşmuş ve bütünlük içinde aynı amaca doğru hareket eden bir bedene benzetiliyor. Doğru mu? Kutsal kitaba baktığımız zaman. Demek ki kilisenin bir bütünlük içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan en güzel bölüm 1. Korintoslar mektubu 12. bölüm. Değerli kardeşler. Orada kiliseyi bu beden olarak benzetiyor. Nasıl göz var, kulak var, burun var, değil mi? Ağız var, eller var, ayaklar var, değil mi? Aynı şekilde orada bize bedene benzetilerek bizlerin de aynı şekilde uyum içerisinde kalarak hareket etmemiz gerektiği vurgulanıyor. 12. bölüm 1. Korintoslar 12. bölüm 1. Korintoslar 12. bölüm 12. ayetten 18. ayete kadar okumak istiyorum sizlere. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur. Ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, isterse de Türk olalım, Alman olalım, Yugoslav olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik. Ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı diyor. İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur. Ayak, el olmadığım için bedene ait değilim derse, bu onu bedenden ayırmaz. Kulak, göz olmadığım için bedene ait değilim derse, bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı, nasıl duyardık? Bütün topluluk Recep olsaydı, hapı yuttunuz ya. İyi ki bütün topluluk Recep değil. Yusuf da var. Ayfer de var, Enver de var, Özlem de var, Hatice de var, Songül de var, İbrahim de var. Zaman zaman Aydın da katılıyor buraya, Aydın da var. Ne kadar güzel ya. İyi ki hepiniz varsınız burada. Güzellik burada zaten. Sizin burada olmanız renk katıyor. Doğru mu İbrahim? Onların burada olması renk katıyor. Sizlerin burada olması renk katıyor değerli kardeşler. Beden kulak olsaydı nasıl koklardık? Bütün beden kulak olsaydı diyor. Burun yok, kulak var. Yani bütün beden kulak. Kocaman bir çanak anten gibi düşünün. Ulan tipi bile bozuluyor be. Bedenin tipi bile bozuluyor. Koca bir çanak anten gibi düşünün. Değerli kardeşler. Gerçek şu ki. Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene koymuştur. Bakıyorsunuz. Kulak olması gereken yerde, değil mi? Burun da olması gereken yerde. Hamdolsun ki burun arkada değil, gözler de çenemizin altında değil. Bakıyoruz, harika bir beden, uyum içerisinde. Onun arkasında bir zekanın olduğu kesin. Rabbin eli var hamdolsun. Doğru mu? Aynı şekilde bakıyorum, hepiniz birbirinizden güzelsiniz. Hepiniz birbirinizden farklısınız. Güzellik burada. Farklı olmanız, çeşit olmanız renk katıyor. Sofrada bile değil mi? Sofrayı koyduğun zaman sofra renkli olduğu zaman cacığıyla, pilavıyla, salatasıyla, köftesiyle değil mi? Tatlısıyla, nahtiş diyoruz ya, tatlısıyla, yemek üstüyle, her şeyle olduğu zaman o sofra harika bir değer kazanıyor. Doğru mu? Gerçekten de değerli kardeşler, bu okuduğum parça çok önemli. Bakın burada dört noktayı görüyoruz. Birincisi, beden görebilen gözlere ihtiyacı var. Göz olacak ama gören gözler olacak. Hani var ya bazen gözü var ama görmüyor diyor. Çok önemli. Demek ki görebilen gözlere ihtiyacı var bu beden, bu topluluk sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için. Dikkat edin. İkinci nokta, hizmete odaklanmış konsantre olmuş, hizmete odaklanmış. Yani kendini canla, başla çalışmaya adamış, teslim etmiş. Kafalara ihtiyaç var. Kafaya değil. Bir tek kafa var tepede, Rabbimiz hamdolsun. Ama hizmetin devamı için kafalara ihtiyaç var. Tek kafaya değil. Beden de olduğu gibi her hücre çalışıyor, görevini yapıyor. Üçüncü noktamız, vermeyi bilen yüreklere ihtiyaç var. Dördüncü noktamız, evet bugün güzel değindik bu konuya. Yine hamdolsun yönlendirme yine uydu vaazımıza. Ne diyebilirsiniz? Hemen söyleyin. Dördüncü nokta. İyi haberi götürebilecek ayaklara ihtiyaç var. Bakın, göze, kafaya, yüreğe ve ayaklara. Eğer topluluk sağlıklı bir şekilde devamını görmek istiyorsanız bu dört nokta kesinlikle olması gerekiyor değerli kardeşler. Ayetlerle destekleyerekten bunu birlikte anlamaya çalışalım. Birinci nokta ne dedik? Görebilen gözler dedik. Gören gözler. Bakın Hezekiel 12. bölüm. Hezekiel 12. bölüm. Hezekiel 12. bölüm. İsrail halkı için söylenmiş olan bir ayet ama bizim için de geçerli. Çünkü biz de buna dahiliz. Ne diyor ikinci ayet? Özlem okuyabileceğim mi? 12:2.
İnsanoğlu, asi bir halkın arasında yaşıyorsun. Gözleri varken görmüyor, kulakları varken işitmiyorlar. Çünkü bu halk asidir.
Peki, kulak var işitmiyor, göz var görmüyor. Neden? Asi ne demek biliyor musunuz? Dik başlı demek. Asi demek isyan bayrağını çeken, mır mır mır mır mır mır yapan insan. Tamam mı? Yani kulak var duymuyor, göz var görmüyor. Ve diyor ki çünkü bu halk asidir. Yani dik başlıdır. Gerçekten de isyankar tutum içerisindedir. Şimdi bu halk gerçekten Tanrı'nın uyarılarına, Tanrı'nın sözlerine karşı kulaklarını, gözlerini kapamıştı bu halk. Ve sadece Hezekiel döneminde değil, Yeşaya peygamber döneminde ve Yeremya peygamber döneminde de aynı durumun geçerli olduğuna tanık oluyoruz. Yeşaya 6. bölüme baktığımız zaman, Yeremya 5. bölüme baktığımız zaman değerli kardeşler. 6. bölümün 9. ayetine baktığımız zaman ne yazıyor orada? Yeşaya 6. bölüm 9. ayete baktığımız zaman ne yazıyor orada? Bir kısmını belki bakacağız. Ne diyor Özlem? 9. ayette.
Git bu halka şunu duyur dedi. Duyacak, duyacak ama anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama görmeyeceksiniz.
Ya Yeremia, teşekkür ederim. Yeremia'ya baktığımız zaman da aynı durum söz konusu. Yani söylenen şu. Ey gözleri olan ama görmeyen, kulakları olan ama işitmeyen. Değerli kardeşler, demek ki Rab bizde kulak olmasını istiyor. Göz olmamızı istiyor. Sen göz ol, Özlem kulak olsun, Hatice burun olsun, değil mi? Songül kaş olsun, değil mi? Ama duyabilen göz olsun, görebilen göz olsun, duyabilen kulak olsun. Rabbin isteği bizden bu yönde değerli kardeşler. Onun için habercinin işleri 28. bölümde benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Pavlos, Yeşaya'dan bir örnek kullanıyor. Haberci Apostol Geşik'te habercilerin işleri 26. ayette 28. bölüm Ahtın Svansik 28. bölüm 26. ayet. Ne diyor? Bu halkın yüreği duygusuzlaştı diyor. Çok sert. Kulakları ağır işitir oldu. Günümüzde de sorun değerli kardeşler, zihinsel yani anlayıp anlamamakta değil, asıl sorun yürek sorunudur değerli kardeşler. Asıl sorun yürek sorunudur. Yani istiyor musun, istemiyor musun? Sorun bu. Çok basit. İstemek ya da istememek. Çünkü neden? İnsan olaraktan hepimiz de dahiliz buna. Ben de dahi. İşimize geleni kabul ediyoruz. Değil mi? İşimize gelmeyeni dışarıda bırakıyoruz çoğu kez. Doğru mu? Zaman zaman oluyor bu. Yani bazı şey var. Üstünden geçiyoruz. Çünkü bizi acıtıyor. Bir şekilde yüreğimize dokunuyor. Rahatsız ediyor bizi. Onu görmezden geliyoruz. Bazı şeyleri de dışarıda bırakıyoruz. İşimize geliyorsa, bana uyuyorsa harika bir şekilde alıyoruz. İştahlı iştahlı da burada anlatıyoruz. Doğru mu? Ben böyle düşünüyorum. Hiç kimsenin söylemesine, itmesine gerek duymadan ihtiyaca el atabilen gözlere, yani görebilen gözlere gerek duyuyor Rabbimiz. Birinci noktamız buydu. Gözlere ihtiyaç var. Görebilen gözler. İkinci nokta, hizmete odaklanmış, konsantre olmuş kafalara dedik. Nehemya 4. bölüm. Biliyorsunuz çok iyi bilinen bir bölüm. Ben burada zaman zaman bu ayeti çok sık kullandım. Almanca'da 3. bölüm. Almanca'da 3. bölüm. Nehemya. Almanca'da 3. bölüm. Kafanız karışmasın. Türkçe'de 4. bölüm. Türkçe'de 4. bölüm 6. ayet. Türkçe'de 4. bölüm 6. ayet. Almancasında da 3. bölüm yani Kapitel 38. 3.38. Nehemya'da bu çok iyi bildiğim şey. Bu arada ben zaman zaman kullandım. Çok seviyorum. Onun için uyduğu için yine tekrar burada kullanmak zorundayım değerli kardeşler. Ne diyor orada? Surun onarımına devam ettik diyor. Doğru mu? Yarı yüksekliğe kadar suru tamamladık. Sonra neden diye soruyoruz. Çünkü diyor, herkes canla başla çalışıyordu. Bakın, burada iki şeyin altını çizmek gerekiyor. Birincisi, herkes sözü, belirli kişiler değil, herkes. İkincisi de, çalışmış olmak için değil, canla başla. Yani istekle. Demek ki birincisi herkes işin içerisinde olması gerekiyor. Ve onun bunun itmesiyle değil, istekle canla başla devam etmesi gerekiyor. Demek ki canla başla birçok engeller olmasına rağmen değerli kardeşler, karşı durmalar olmasına rağmen canla başla herkesin hizmetin bir parçası olması sonucunda hedeflenen yüksekliğe bu insanlar ulaşabilmişti değerli kardeşler. Demek ki bütünlük içerisinde ancak adımlar atıldığı zaman güzel bir sonuç elde ediyoruz. Beraber kol kola girip adımlarımızı attıkça ancak istenilen hedefe ulaşabiliyoruz değerli kardeşler. Yine bunun hemen arkasından yine burada birçok kez kullandığım örneği vermek istiyorum. Musa örneği. Biliyorsunuz onun öğrencisi Yeşu değil mi? Yanında gerçekten 40 yıl boyunca eğitildiği harika bir savaşçı oldu Yeşu. Amaleklerle aşağıda savaşıyordu bizim genç savaşçı. Ve onlarla savaşırken Musa da yukarıda ne yapıyordu? Onlar için dua ediyordu, elini açmış değil mi? Dua ediyordu ve şey başarılıydı. Yeşu aşağıda başarılıydı. Ama yorulup kollar aşağı düştüğünde Yeşu aşağıda başarısızlığa uğradı. Bir pratik çözüm buldular. Hatırlayın, burada defalarca dile getirdik. Doğru, ellerini bir hur, bir harun, biri sağda, biri solda ellerini yukarıda tuttular. Ama onun öncesinde, ben burada yine ifade etmiştim, hatırlayın, Onun öncesinde pek fazla görünmeyen küçük bir hizmet var orada. Yani bizim gözümüzde çok küçük hizmet. Onun için pek fazla aklımıza gelmiyor. Alman kardeşlere de bu hayvanları paylaşırken, çekirgeleri hani paylaşırken, birlikte beraber açıklarken orada onlara da sordum. Onlar da maalesef bilemediler. Çünkü herkes Harun ve Hur'u el kaldırdığını söylüyorlar. Ama orada küçük bir hizmet var. Ne yaptılar biliyor musunuz? Musa'nın altına bir taş getirdiler. Otursun diye. Bunu kimse gördü mü? Görmedi. Bakın, Rabbin gözünde küçük bir hizmet yok. Bu da çok önemli. Yani yorulduğu için otursun diye altına taş getirdiler Musa'nın. Ondan sonra diyor biri sağdan biri soldan ellerini yukarıya kaldırdılar. Üçüncü kişi yoktu onu kucağında tutsun. Ama taş onun dinlenmesini sağlıyordu değerli kardeşler. O zaman diyorum ki hiç bir şey yapamıyorsan ki mutlaka yapabilecek yeterliktesin. Taş getirenlerden biri ol. Hani o hiç görünmeyen, sorulduğunda yanıt almanın çok güç olduğu bu noktada sen taş getiren olabilirsin sevgili kardeşler. Sonucu harika bir şekilde bakın, çıkış 17'de okuyoruz. Çıkış 17. bölüm 12. ayet. Exodus, çıkış Sivayet-i Moze oluyor değil mi? Evet, çıkış, evet, çıkış 17, 12, 12. ayet. Ne diyor orada Özlem?
Ne var ki Musa'nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur, Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı.
Bakın, Musa'nın ellerini yukarıda tutan kendisi miydi? Hayır. Bakın, Yeşu'ya Musa destek verdi. Ama Musa'ya kim destek verdi? Hur ve Harun. Doğru mu? Demek ki birliktelik içerisinde ellerin yukarıda kalmasını sağlayan bir bütünlük içerisinde birbirlerine destek olmaktan kaynaklanıyor. Güneş batıncaya kadar diyor. Dikkat edin değerli kardeşler, kolay bir şey değil. O zaman diyebilir miyiz hani team arbeit diyorlar. Teamwork, takım işi. Tam bir takım işi. Bu kadar basit. En güzel örnektir benim sevdiğim, en güzel örnektir değerli kardeşler. Onun için Filipliler 2. bölüme bakın. O yüzden Filipliler 2. bölümde Pavlos bakın ne diyor değerli kardeşler. 2. bölüm Filipliler 2 ayet 5'te. O zaman diyor, o zaman Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsa fena olmaz demiyor. Sizde de olsun gerçeği önemli vurgulanıyor. Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Demek ki Rabbimiz kendini düşündü mü? Hiçbir zaman kendini düşünmedi. Fedakarca gerçekten de hizmet etmekten hiç ama hiç geri durmadı. O kendi için gözyaşı dökmedi. Hiçbir zaman. Bakın kutsal kitaba, İsa kendisi için gözyaşı dökmedi. Ama başkaları için gözyaşı döktü. Yeruşalim'e baktığında ağladı onun için. Lazar için gözyaşı döktü. Başkaları için gözyaşı döktü. Kendisi için değil değerli kardeşler. Demek ki görebilen gözlere, hizmete odaklanmış kafalara ihtiyaç var. İki nokta. Peki geldik üçüncü noktamıza. Ve bununla noktalayacağım. Geri kalan kısmını önümüzdeki hafta devam ederiz. Üçüncü noktamız ne demiştik? Hemen söyleyin. Görebilen gözler, Rabbin hizmetine odaklanmış kafalar. Üçüncüsü, ondan önce, ayaklardan önce yürek. Yürek değil mi? Ne diyor? Vermeyi bilen yürek. Bakın, lütfen vermek deyince insanın kafasına hemen para geliyor. Para olarak düşünmeyin. O da onun bir parçası, ayrı bir şey. Ama ben burada ondan söz etmiyorum. Açın lütfen birinci tarihler kitabını. Birinci tarihler kitabı. Vermenin, yani para konusunda olsun, hizmet konusunda olsun, el atma konusunda olsun, vermenin getirdiği sonucu bize açıklıyor. Vermenin getirdiği sonuç. Evet, Erste Kronik doğru. Birinci tarihler 29. bölüm. Neunen Zwanzig, 29. bölüm. 9. ayet. 29:9. Ne diyor? Kim buldu?
Halk verdiği armağanlar için seviniyordu. Çünkü herkes Rabbe içtenlikle ve gönülden vermişti.
Bakın, sevinç nereden geliyor? Halkı sevindiren nedir burada? Ha? Evet, ama armağanlar doğru. Ama ne diyor? Bitti. Sonuç bu. Demek ki içtenlikle gönülden vermek kişide sevinç yaratıyor değerli kardeşler. Öteki türlü ağız burun büküyor. O kadar. Demek ki sevinci içten gönülden vermekle gerçekleşiyor değerli kardeşler. Vermek önemli mi? Evet, kesinlikle önemli. Ama içten ve gönülden olması gerekiyor. Eğer kişiyi acıtıyorsa vermek, yüreğinde böyle bir acı veriyorsa, incitiyorsa kesinlikle vermemeli. Bu kadar açık, net söylüyorum değerli kardeşler. Demek ki Rab Tanrı vermenin yüreğinize ve yaşamınıza sevinç getirdiği zaman, verdiğinde yüreğine sevinç geliyorsa, verdiğinde yüreğinde bir coşku oluşuyorsa, o zaman diyor ki evet, ben bunu kabul ediyorum. Aksi halde değil. Halkın burada yaptığı tam bu. İçten ve gönülden verme hem kendilerine hem de krala sevinç getiriyor. Demek ki bizlerin vermiş olduğu hizmet de değerli kardeşler, hem bizlere hem de Rabbe sevinç getirecek. Bakın, hem kendi halka sevinç getirdi hem de krala sevinç getirdi. Doğru mu? O zaman bizim hizmetimiz de hem bize sevinç getirecek hem de Rabbe büyük bir övgü yükselmiş olacak. Ona da sevinç getirmiş olacak. İkinci Tarihler kitabı, 31. bölüm. Ortaya çıkan bereketi görüyoruz. Ve noktalayacağım. İkinci Tarihler kitabı 31. bölüm. Einen Dreißig, Zweite Chronik. İkinci Tarihler 31. bölüm. Ve 10. Ayet 10. Orada ne diyor Özlem? Halk
Rabbin tapınağına bağış getirmeye başladıktan bu yana yiyip doyduk. Üstelik arttırdık da. Çünkü Rab halkını kutsadı. Bu büyük yığın da arta kalandır.
Bakın, halkın cömert, yani eli açık bir şekilde vermiş olmalarının sonucu, yani o şekilde davranmış olmalarının sonucu, öyle bir bereket oluştu ki değerli kardeşler, buraya göre yemek yedikten sonra, doyduktan sonra arttı bile. Bakın, gönülden vermenin sevincini görebiliyor musunuz? Ben burada gönülden hizmet ettiğim zaman o sevinç öyle bir doğruğa ulaşıyor ki başka kardeşlere de büyük bir sevinç oluyor değerli kardeşler. Bu müthiş bir şey. Gerçekten arttı, arttı bile diyor. Onun için bir imanlı kardeş şunu söylemiş. Bunu çok seviyorum, bunu söylemek istiyorum. Sevmeden verebilirsin. Doğru mu? Vermiş olmak için, kendini kötü hissettiğin için verebilirsin. Yani sevmeden verebilirsin. Ama vermeden sevemezsin diyor. Güzel değil mi? O zaman sevmek eşittir vermek. Demek ki sevdiğini söylüyorsan eğer, veren durumunda olman lazım. Ama bakın, tekrar söylüyorum. Parasal yönden düşünmeyin. O bir parçası. Ama vermek demek adanmak demek. Tam kendini, tam bir adanmışlıkla bu alanda teslim olmak demek. Gelin bu yönde hepimiz kararlılıkla aynı adama adam. Birbirimize sevinç getirmek, Rabbimize öfke getirmek için. Sevmeden verenler olmayalım. Değerli kardeşim. Ama sevdiğimizi de söylüyorsak o zaman verenler olalım. Hem de yürekten. Onun için ben her zaman söylüyorum, dediğim gibi beni imana getiren ayettir. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Sevdi, onun için verdi. O zaman sevdiğimizi söylüyorsak, gelin sadece maddi yönden düşünmeyin, manevi yönden bu kilisenin ayakta dimdik, sağlıklı bir şekilde devamı için gelin hepimiz Musa'nın altına taş getirenler olalım. En basit bir şekilde. Yapalım mı? Eğelim yüreklerimizi. Bir 10 saniye, 15 saniye. Hangi noktada olduğumuzu hepimiz kendimiz daha iyi biliyoruz. Rab benden başlasın. İstekli kılsın beni. Kararlı kılsın beni. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Kararlı kılsın ve umarım hasta olmazsınız, gelirsiniz. Gerçekten Rab hepimizi hizmette istekli kılsın, kararlı kılsın değerli kardeşler. Ve varsa bir eksikliğimiz bize göstersin. O eksikliği gidermek için de biz kararlılıkla adım atalım. Ve bütünlük içerisinde Rab'be onur ve yücelik getirelim. Çünkü o her şeye layık hamdolsun. En son yine İbrahim duayla kapatır.